Divan Kurulu üyesi Hürsel Tekin Oktay Hocam var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk Aygüncüm.
Son dakika gelişmesini ben tekrar söyleyeyim, belki duydunuz mu bilemiyorum. Trabzonspor taraftarı maça gelmeyecekmiş. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Oradan başlayalım isterseniz.
Vallahi bilmiyorum yani, açıklamasını sebebini yazdılar mı yazmadılar mı, açıklandı mı sebebi bilmiyorum.
Hiç güvenlik kurulu herhalde büyük ihtimalle güvenliği sağlayamayacağımdan dolayı olabilir belki. Çünkü genellikle ben o toplantılara katılıyordum spor yazarlar adına. Genellikle güvenlik sağlayamayacağımdan dolayı diyordur ama şu ana kadar mesela diğer maçlarda, büyük maçlarda, Fener Beşiktaş Galatasaray maçlarda taraftarlar geldiler tribünlere. Yani niye Trabzonspor taraftarının gelmesi engellenmiş onu da anlamış değilim. Şaşırtıcı değil mi hocam? Siz de şaşırdınız.
Yani tabii gerekçeli bir kararını öğrenmek lazım. Tabii güvenlik farklı bir şey. Hı hı. Ülkenin güvenliğiyle alakalı bir durum olup olmadığı.
Tabii ona bakmak lazım.
Ona bakmak lazım. Bir de tabii sportif açıdan sonra değerlendirmek lazım. Ama ülkede güvenlikle ilgili bir kararsa tabii bilemeyiz onu. Nedeninin olup olmadığını, ne olduğunu.
Doğru. Doğru hocam.
Tabii yorum yapmak kolay değil.
Bekleyip görmek lazım. Trabzonspor kulübünde bu konuyla ilgili açıklaması vardır tahmin ediyorum. O da yayın içerisinde gelirse aktarmaya çalışacağım.
Güvenlik kurulunun içinde emniyet ve bürokratlar, o teşkilattan kimse var mı?
Tabii ki emniyet de var. İtfaiye bile var hocam. İtfaiye var, emniyet var. Özel evet. Güvenlik özel güvenlikçilerin müdürleri var. Vali var. Vali yardımcıları var. Kulüp başkanları var. Veya kulüp yöneticileri var. Kulüpleri temsil eden bu anlamda kurullardan insanlar var. Toplantıda oluyor.
Evet, o zaman az önceki dediğim gibi yani gerekli orada bir kamu ve devleti temsilen bürokratlar ve yöneticiler var. Onların evet. Açıklamalarını dinlemek lazım.
Evet hocam, o açıklamayı dinlemek lazım ama en önemli şey de Beşiktaş kulübüne de geçmek istiyorum. Hakikaten siyahla beyaz arası bir fark oluştu Sayın Hasan Atın açıklamalarıyla yapılanlar arasına baktığımız zaman. Beşiktaş tribünleri pek mutlu değil. Neler söylersiniz?
Vallahi tabii.
Hocam derin bir nefes çekti.
Hayır, sıkıntılı bir durum.
Evet.
Hani sadece Beşiktaş açısından da bakmamak lazım. Hmm. Baktığınız zaman Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray her zaman üçünün birden bu rekabetin içinde olması lazım. Dolayısıyla
24 puan geride hocam şu an zirvede Beşiktaş.
İşte tabii o Türk futbolu için de kötü. İşte çok konuşuluyor marka değeri, yayın gelirleri, kulüplerin total gelirleri, işte eksi bakiyeleri, cari açıkları hepsini etkileyecek bir şey. Yani Beşiktaş orada bir çıksa, tek başına yarışsa o da kötü bir şey. Beşiktaş, Fenerbahçe, Arisa, Galatasaray dışarıda kalsa o da kötü bir şey. Bu 100 yıllık kulüplerin 3 tane ezeli rakip bunlar. Hı hı. Ve rakip olmak kötü bir şey değil. Sporda rakip olmak saygı duyulacak bir şey.
Doğru. Hı
hı. Dolayısıyla 3 kulübün de yarışma içinde, rekabet içinde olması Türk futbolunu ileriye götürür, yayın gelirlerini arttırır, marka değeri artar. Hani çıkıp federasyon başkanları ikide bir de tek bildikleri şey işte marka değeri diyorlar ya. Yani marka değeri sadece işte hakemlerle şunla bunla yani toplam bir kaynak üzerine konuşmak lazım. Dolayısıyla bu kaynağın en önemli varlıklarından bir tanesi rekabettir. Dolayısıyla Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durum bir hepimiz, bütün Türk sporunu ilgilendiren bir şey. Bu kadar dışarıda kalmaması lazım da içeriye geldiğiniz zaman Beşiktaş tarafına. Yani bunlar benim açımdan şahsen daha sezon başlarken tespit ettiğim, yıllarca konuştuğum, Beşiktaş'ın siyasetinin saha içine yansımaması gerektiğine esnaden, bunu bugün değil, 2018'de de Fikret Orman'a söylemiştim. O Ahmet Nurçe bile senin yayında anlatmışımdır.
Doğru.
Çok kaba taslak geçin. Ahmet Nurçe ile aralarında bir sürtüşme, didişme oldu. 2018 Ağustos'unda Fikret Orman dedi ki, hiç kimsenin beklemediği bir anda, divan kurulunda çıktı. Dedi ben dedi olağanüstü kongre kararı aldım dedi. O gün herkes şok oldu. Hemen sebeplerini söyledi. İşte ben dedi çalışmak istemediğim bir ortam var, bezdim. Onun için yönetimi değiştirmek istiyorum dedi.
Yönetimden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı. Yöneticilerden kaynaklanan.
Tabii. Ve dolayısıyla ben de hemen bir dilekçe verdim. Sizde de belki öyledir konuşmak hakkı istediğiniz zaman yazılı. Konuşma planımda yoktu o gün. Çıktım Fikret Orman'a cevap olarak 2019'undaki Mayıs tarihinde bir seçim. Ve aynı zamanda Fikret Orman Kasım'da bunu yapmak istedi, olağanüstü kongreyi. Fikret Orman'a dedim ki Sayın Başkan, istediğiniz şekilde çalışmaya, mesela Beşiktaş Kulübü Başkan seçiyor, yönetim kurulu seçmiyor. Dolayısıyla istediğiniz şekilde çalışma hakkınız gayet doğal. Ama size dedim tavsiyem, bunu dedim kesinlikle Kasım'a falan bırakmayın, hemen yapın dedim. Çünkü sahaya yansır dedim. O da çıktı, teşekkür etti ve Kasım'da, Ekim-Kasım gibi yapmayı planladıklarını hemen erkene çekti. Beşiktaş ondan az zarar gördü. Yani sahaya yansımadan kendi aralarında, ha daha sonra şöyle yansıdı. Ahmet Nurçebi ile aynı takım gibi hareket eden Şenol Güneş federasyona gitti. Beşiktaş o yıl Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi yerlere çıkması lazımken ve 3. şampiyonluğu kazanması lazımken Şenol Güneş'in milli takım sevdası yüzünden karışmasıyla Beşiktaş 3-4 puan geride. O yani bayağı iyi bir takımdı da Beşiktaş. Yani işte Talisca'lı, Quaresma'lı, işte Adriano'lu falan. O takım medalli, pepeli ligde 3. oldu. Şimdi benim için dediğim gibi bu yıllarca sahanın her tarafında bulunan birisi olarak ve idari açıdan da bu işlerin nasıl olduğunu bildiğim için dışarıdaki bir işin tepesi nasılsa aşağıya yansır bu Aygün.
Doğru, yani, doğru hocam.
Bunun mümkünatı yok. Bir kere tabiat kuralı bu. Yani birbirine etkileşim olmaması, bunun sahaya yansımaması mümkün değil. Futbolcular da insan. Her bir insan etkileniyorsa gruplar da etkileniyor. Yan yana mesela 5 insanın enerjisi, motivasyonu bozuksa 5'i de yan yana geldiği zaman alt takımın motivasyonu bozuk olmuş oluyor gibi. Dolayısıyla bu gidişat sahaya yansıyacağı belliydi. Daha sezon başında ilk Beşiktaş'ın transferleri yapmadan bazı gruplar Dolmabahçe stadına gitti. Ahmet Nurçebi aleyhine küfürlü, inkaflı bazı tezahüratlar yapıldı. Genellikle de çoluk çocuktu yani. O Beşiktaş bilinçli bir taraftarı da değildi. Çoluk çocuğun toplandığı, götürür diye. O çirkin bir hareketti. Dolayısıyla şimdiki başkan da mesela diyor ki yani beni eleştirin ama küfür etmeyin diyor. Ama o gün küfür edilmesinden hepimizin rahatsız olması lazımdı. Yani bu Ahmet Nurçebi olmuş, Mehmet olmuş, Hasan olmuş, Fenerbahçe, Galatasaray Kulübü Başkanı kim olursa olsun kötü bir şey. Özellikle sporda bunun olmaması lazım. Tabii ki rekabet için eleştirilecek, daha iyisi gösterilecek, tenkit edilecek. Çünkü tenkit zaten daha iyisini istemek içindir. Bunlar doğal. Fakat o gün başlayan, o günkü baskılar, bunaltıcı baskı ilk Pendik maçıyla devam etti. Daha sonra Şenol Güneş'in baskıları kaldıramayıp ki Şenol Güneş yani düşünebiliyor musun? 30 yıllık hoca. Bir de 25-30 yıla yakında spor hayatı var Aygün. 60 yıllık baskıyla yaşayan birisi. Dayanamadı gitti. Ondan sonra Burak biliyorsun.
Geldi.
Geldi. Burak da o baskılara dayanamadı. Burak bıraktı. Şimdi dışarıdaki halbuki Beşiktaş'ın seçimi 2025'teydi. Dolayısıyla bu olağanüstü kongreye gidecek şekilde yapılan kulüp siyaseti, birbirleriyle de sürtüşmeleri, anlaşamamaları Ahmet Nusayir ile Hasan Arat'ın. Çünkü mesela Hasan Arat orada kimine göre olumlu, kimine göre olumsuz atfedilecek. Beşiktaş'ın bir genel kurulunda Ahmet Nusayir başkanken dedi ki tribünleri benim bağırttığımı söylüyorsunuz. O sözünüzü geri alın. Ben de size sonuna kadar destek olayım dedi. O da almam dedi. Belki Ahmet Nusayir o gün sözünü geri alsaydı Hasan Arat ona destek olacaktı.
Ha, bugün bu, devam etme ihtimali olacak diyorsun.
Bugün devam etme ihtimali olacaktı. Günün birinde kavgasız dövüşsüz hani rekabet olacak, siyaset olacak, kulüp siyaseti gayet doğal ama kavgasız dövüşsüz o nihayet bulacaktı. Belki ikisi anlaşıyorlar neticede. Daha önce hukukları da olduğunu söylediler. Belki ikisi kafa kafaya verecekti. Daha iyi bir Beşiktaş ortaya çıkacaktı. Yani şimdi baktığınız zaman o günkü şimdi takım bir kere çok perişan oldu. Takım bu kadar kötü bir takım değildi. Peş peşe biliyorsun Avrupa kupalarında üst üste galibiyet aldı sezon başında. Geçen yıl her şeyden önce bu kadro o 15-16-17 tane hafta yenilmeden müthiş seri yakaladı. Onun üstüne Chamberlain gibi, Rebic gibi, Bailey gibi.
Önemli isimler aldı.
Tabii Premier Lig'den ve Serie A'dan önemli futbolcular aldınız. Ya bunlar çok önemli şeyler. Dolayısıyla mesela bu Türkiye Ligi'ne siz Serie A'dan ve Premier Lig'den oyuncu alıyorsunuz. O takımın üstüne güç kuvvet gelmesi lazımken bu ortam takımı ciddi bir bunalıma soktu. Yani bu gidişat hani nasıl oldu diyorsun? Bu gidişat zaten görünen bir gidişattı. Yani
beklenen bir şeydi diyorsun yani hocam. Beklenen bir şeydi.
Tabii. Yani bizim yani senin yayınlarında da kaydı vardır. Bizim bu gidişatın yanlış olduğunu söylediğimiz defalarca program oldu. Defalarca platform oldu. Beklenen bir şeydi.
Hocam şunu size sormak istiyorum. Transferlere baktığımız zaman yani geçen sene şimdiki tabii bu dönem ara transfer dönemi başladı ama şu ana kadar herhangi bir şey yapılmıyor ama geçen ara transfer döneminin çok hatalı transferler yapıldığını kabul ediyor musunuz? Bununla ilgili neler söylersiniz?
Şimdi Beşiktaş'ta hatalı transferler şimdi transferde hata olabilir. Aslında yani şöyle hata olabilir. Gözden kaçırabileceğini futbolcunun kendini gizlediği, futbolcunun sakladığı bazı sorunları olabilir. Bu saha dışında psikolojik de olabilir. Veya hani yaşantı, özel yaşantıyla da ilgili olabilir. Dolayısıyla özellikle İngiltere'de bunlar gözüküyor. Yani İngiltere'de oluyor bunlar. Şimdi bunlar olabilir. Ama bunun dışında mesela hata içine girmemesi gereken raici üstünde bir alım yapmamanız lazım satın alma. İşte sakatlık riski olan futbolcuların sakatlık riskini iyi araştırmanız lazım. Futbolcu bütün futbolcular sakatlanabilir. Sakatlanmayan futbolcu yoktur. Sakatlanmayacak futbolcu da yoktur. Ama bu sakatlıkların nasıl olduğu, ne sürede geçebileceği, yaş durumuna, sakatlıklarının hangi bölgede olduğuna dair iyi analiz etmeniz lazım.
Doğru.
Dolayısıyla sakatlık risklerini ölçmeniz lazım. Maliyetini fazla yüksek almamanız gerekiyor. Daha da önemlisi, bu futbolcunun sizin takımınıza, burası ticari işletme, futbol artık böyle, hepsi de AŞ. Sizin şirketinize bir katma değer yaratıp yaratmayacağının iyi bir algoritmasının muhasebesini yapmanız lazım. Katma değer nasıl yaratıyor? Birincisi takıma verdiği katkıyla, değil mi? Galibiyetlerle, takımın başarılarıyla, puana dönmesiyle. İkincisi de tekrar satılabilir olması, tekrar pazarlanabilir olmasıyla parasını ödediğiniz maaşları dahil, bonservis dahil, giderleriniz bonservis parası dahil, forma parası dahil, Yani her şeyin bir maliyeti var. Bütün bu paralarını, ödediğiniz paraları çıkarttıktan sonra ve sportif başarıdan da kar ettikten sonra üstüne de bunu bir şekilde bir alıcıya pazarlayabiliyorsanız, her ürünün bir alıcısı vardır dünyada, değil mi?
Evet, doğru hocam.
Nasıl bize kariyeri çok zayıf bitik oyuncuları, bazen de hiç kariyeri olmayan oyuncuları dünya kadar paralara pazarlıyorlar. Bu bir maharet. Kulüplerinde bu tip bir pazarlamaya aldanmadıkları gibi iyi pazarlamalar yapması lazım. Ama tabii ki kimseyi kandırmadan. Yani sakat oyuncuyu da satabilirsiniz dersiniz ki, ben Derbiden Spor'dayken söyledim. Yani bu bir tane oyuncumuz vardı. O zaman Bolitescu ve şu andaki Süleyman Hurma Samsun Spor'un başındaydı. Dedim bu çocuğun bu tip sakatlıkları var. Ve bir de böyle sorunları var. Ama bunun bu sorunlarına ve bunlara dikkat ederseniz size çok faydalı olur dedim. Transfer ettiler. Bizim kadro içi bir oyuncumuzdu. Ben de onu pazarlamak üzere kampara hazırlık maçına götürmüştüm. Daha sonra çocuk Süper Lig'de çıktığı ilk maçta bir tane gol attı, 3 puan aldı. İstanbul'a geldi, Galatasaray'a karşı bir bu takımını öne geçirdi, katkılarını verdi. Yani bir şeyi pazarlarken de dürüst ve riskleriyle bunu izah edebilmeniz lazım. Dolayısıyla şimdi transferde hatalar olur ama bilerek zarar edeceğiniz hataları göz göre göre yapmamanız lazım. Bir de teknik açıdan bir şey daha söyleyeyim Aydın. Sizin takımınızın ihtiyacı var mı yok mu?
O da yani, çok önemli.
Tabii ki takımın ihtiyacı olmayan bir oyuncuyu alırsan, Pjanić gibi, Pjanić çok iyi bir oyuncuydu. Ondan sonra oynatacak yer ararsın. Ve oynatacak yer aradığın zaman da Pjanić'i düşünebiliyor musun? İleride Beşiktaş takımı tek santrafor bıraktı. Yani öyle bir maça çıkarttığı da oldu Beşiktaş'ın. Böyle bir rezillik olabileceği durum tamamen bu bir anlamda rezalet bir durum. Neden? Enflasyon yaratıyorsun. Elinde ihtiyacın yok da oraya oyuncu yığıyorsun. Ondan sonra takım bozuluyor. Mesela bu sezon başında Şenol Güneş, yanılmıyorsam Konya Spor maçından sonra yaptığı basın toplantısına dedi ki, işte uçaktan geliyorlar dedi, yeni gelmiş dedi, adamı oynatsan bir türlü, oynatmasan bir türlü dedi. İşte Rebiş'ten falan bahsediyor. Hı hı. Şimdi böyle olduğu zaman da problem var. Yani transferin zamanında yapılması lazım. İhtiyacınız var mı yok mu? Oyuncu enflasyonuna da sebep olmamanız gerekiyor. Takım bozuluyor ondan sonra. Yani bu şimdi bizim Beşiktaş'ın transferlerinde küçük hatalar vardı. Küçük hatalar vardı. Onana dahil.
Hocam o kısma geleceğim. Onana dahil kısmına geleceğim. Onana ile ilgili Türkiye'de gerçeği ilk söyleyen kişi sizsiniz çünkü hocam. Evet. Ama bir dakikalık bir reklam aramız var. İsterseniz oraya bir araya gidelim. Aradan sonra sohbetimiz devam
tabii
edecek.
Tabii ki.
Evet, saatlerimiz 10.53'ü gösteriyor. Ters köşe tüm hızıyla devam ediyor. Hattımızda da Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi Hürsel Tekin Oktay var. Sayın hocam transferleri nasıl buldunuz? Beşiktaş'ın transferlerini. Alo. Hocam düşmüş olabilir. Tekrar arayalım hocamızı. Onu soracağım. Fernando Santos'la ilgili çok fazla sorular geliyor. Hürsel hocama soru yönlendirmek, sormak isterseniz arkadaşlar, özellikle Beşiktaşlı arkadaşlara sesleniyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından yayın içerisinde anında soruyu sorarsanız ben de sizin sorunuzu anında Hürsel hocama iletmek istiyorum. Çok fazla soru geldiğini belirtmekte istiyorum. Evet, dün akşama baktık. Dün akşam Beşiktaş'ın 2-0'lık bir galibiyeti var. Maçtan sonra demin de Sayın Vardar'ın açıklamalarını verdik. Özellikle Salih Uçan ve Cenk Tosun üzerinden de görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Ama tabii en önemli konulardan bir tanesi de dün itibariyle biliyorsunuz Beşiktaş'ta bir kadroda bir değişime gidildi, bir fesih olayı oldu. Onunla ilgili de zaten Emirhan'ın babasının da açıklamaları var. Onları da tek tek soracağız Hürsel Tekin Oktay hocamıza. Hocam şeyi soruyordum ben. Tabii reklama gidince biraz tabii kopmalar oldu. Transferleri nasıl buldunuz? Bir de yaklaşık 22 milyon euro civarında da bir bonservis alımları da gerçekleşti. Transferler gerçekleşti. Onu sormak istiyorum. Neler söylersiniz?
Şimdi hocayı da sormuştun.
Hocayı da sordum. Hatta hocayla beraber Ramazan Bey'in bir sorusu var. Ramazan Eryiğit'in bir sorusu. Onu da ektim o zaman. Size selamlarını iletiyor. Size sormamı istiyor. 10 tane transfer olsa da Santos'un bu oyun anlayışıyla başarı olabilir mi diyor. Ne dersiniz?
Şimdi Santos zaten kulüp takımı çalıştırmıyordu. Hepimizin evet. Hani söylediği, tespit ettiği bir şey. Bu yaştan sonra bu ritme ne kadar kaldırır? Bilinmezdi. Fakat daha da önemlisi özellikle Portekiz'de oynattığı oyun, milli takımda oynattığı oyun, turnuva oyunları Beşiktaş'a ne kadar uygundu? Bu mesela ben tahmin etmiyorum ki Hasan Arat karar verdi yanılmıyorsam. Takip ettiğimiz kadarıyla Samet Lucescu'ya gitti olmayınca Hasan Arat da muhtemelen başka bir menajer kanalıyla bunu aldı. Fakat Hasan Arat ne kadar Portekiz milli takımını seyretti bilmiyorum. Hasan Arat'ın futbolla da öyle bir bilgisi yok. Bu neticede bir hoca alacaksınız. Hem CV'sine bakarsınız hem oynattığı oyuna bakarsınız. Doğru. Bakın ben Sergen'in telaffuz ettiğim zaman bana arkadaşlarım birçoku hatta bunların bir tanesi de Hasan Bey'in yanındaki ortağı da var Ezgin. Birçoku Sergen'in olmayacağına istinaden şaşkınlıkla arayıp da telefonla konuşmalar olmuştu. Bazı yakın arkadaşlarımla da konuşurken Sergen'i söylediğimde düşündüğümü ya acaba falandı. Dedim ki ben Alanya Spor'da Sergen'in oynattığı oyunu izliyorum. Malatya Spor'da izliyorum. Ve Sergen oradaki daha deneyimi az oyuncularla büyük takım gibi oynuyor. Real Madrid gibi oynuyor. Savunmayı önde kuruyor, önde basıyor. Yani o bizim altyapı kültürümüzdür. Gordon Milden ve Serpil Hoca'dan gelen, hem Serpil Hoca'dan hem de Gordon Milden gelen bir altyapı kültürümüzdür. Bakın mesela Serdar Topraktepe de takımı aldı. Aynı şeyi oynattı. Çünkü bunlar bizim kodlarımızdır. Beşiktaş önde basar, rakibe topu bırakmaz, topu kazanır, ayağa oynar ve gole bir an önce gole gitmeye çalışır. Beşiktaş maç kazanmak ister ve oyunu topu rakibe verip topu izlemez onlar oynasın diye. Biz büyük takımız ve büyük kodlarımız olan bir teknik bilgimiz var. Şimdi Sergen'i aynı bu şekilde hocalık yaparken de izledikten sonra ben yakın dostlarıma dedim ki ya Sergen elindeki bu oyuncularla büyük takım gibi oynuyor. Daha kaliteli oyuncularla daha müthiş işler yapacak dedim. Nitekim Sergen gelir gelmez Abdullah Avcı'dan aldığı takımda Abdullah Avcı'nın 9-10 maç görevde olduğu toplam attığı şut sayısı 10 değildi. Sergen bir maçta ilk maçta Trabzonspor Beşiktaş maçında 21 şut atan bir takımla bir haftada değişiklik yaptı. Yani şimdi hoca çok önemli. Hocanın felsefesi çok önemlidir. Aynı Montella gibi. Montella geldi ne yaptı? Kulübede oturan Balotelli'yi içeriye soktu. İtalya milli takımına gönderdi. Ve o takımı altlarda aldığı takımı hani ilk çıktı düşer mi düşmez mi diye düşünülen takımı UEFA Kupası'na götürdü. Avrupa'ya götürdü. Doğru. Şimdi hocanın biz o zaman Montella'nın da müthiş bir performans göstereceğini yazmıştık, bizmiştik. Sergen'in de. Dolayısıyla bu hocanın bir futbolcuna baktığı zaman Portekiz'de şampiyon olduğu yıl bile grubunda galibiyet alamadan ve birçok maçı penaltılarla çıkarak elindeki Ronaldo, Quaresma, Nani'yi, ikisi de çok deneyimliydi Nani ile Quaresma. Nitekim Roberto Sanchez de en iyi zamanındaydı. Bunların sonradan, iyi oyuncuları sonradan oyuna alarak bunlarla girdi, çıktı oralardan. Yani rakip kaleye gitmeyen, ikinci bölgede oyunu bekleyen, önce gol yemeyeyim turnuvalarda böyledir çünkü. Yani işi tesadüfe bırakmak istemezsiniz. Bu kodlarla yaklaşık 10 yıllık vazife yapan bir hoca. Yani bu zaten doğru bir tercih değildi. Ha hoca bundan sonra değişebilir mi? Değişebilir mi? Deneyimi var. Ama kolay değil. Bunun da riskleri var. Takımı öne taşıması, önde basması. Hoca böyle bir şeye alışık değil ki. Hoca bunun için takımla 10 gün, 15 gün, 20 gün, 25 gün sürekli bu tarz bir idman yapması lazım. Ama sadece idmanı yaparken taktik değil, oyunda poşetik denilen önde basacağımız presle o da bir taktik çünkü. Onu hoca yapmamış ki. Ha, bilmez mi? Uygulaması lazım hocanın. Bugüne kadar uygulamamış. Yaptırmak da anında futbolculara kolay değildir. Yani o bir hafta 10 gün 15 günlük bir çalışma gerektirir. Dolayısıyla bu sürede Beşiktaş maç kaybedebilir. Bu sürede tereddüt yaşayabilir. Kolay değil bu. Yani hocanın doğru bir seçimi olup olmadığını çok tartışacaklar. Ve gün gelecek umarım ya yanlış yaptık hocayı gönderelim. Hadi onun istediği transferleri de gönderelim yenilerini alalım demezler. Gün gelecek.
Evet, 16 saniyelik bir aramız var hocam. Telefonu kapatmazsanız tabii iyi olur. 16 saniye bekletiyoruz. Reklamlarımız 16 saniye sonra hocamla sohbetimiz devam edecek. Evet, ters köşe devam ediyor. Saatlerimiz 11.00'ı gösteri attığımızda Hürsel Tekin Oktay var. Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi Hürsel Tekin Oktay. Hocam çok sorular geliyor. Mustafa Demirkaya Galatasaray taraftarı olarak Hürsel Hoca derken futbolun derinliklerinden, inceliklerinden kimsenin konuşmadığı, çekindiği yönleri gelir aklıma. Faydalanıp dinlemede beklemedeyim. Hürsel Hocama sevgiler demiş, saygılar demiş.
Teşekkür ederim.
Kim bu sarı? Aslında bu soruyu ben size soracaktım. Selamlar abi. Hürsel abiye bir sorum olacak. Emirhan Delibaş'ın sözleşme feshedilmesi hakkında yorumu nedir? Bir de sezon sonu için Crespo ile söz kesildi mi demiş. Emirhan konusunu ben de değineceğim. Hatta bir adım da ileriye gideceğim. Emirhan'ın babası Beyaz TV'ye çıktı. Orada bir cümle söyledi. O cümleyi de bulmaya çalışacağım. Ha, Samet Aybaba'dan kaynaklandığını söylüyor Emirhan'ın feshi olayının diyor. Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona gideceğim. Samet Aybaba'nın pisliklerini anlatırım diyor. Ne demek istiyor hocam?
Kim babası mı diyor?
Evet, Murat Delibaş söylüyor. Emirhan'ın babası Beyaz TV'ye söyledi bunu. Beyaz TV'ye söyledi. Canlı yayında söyledi yani. Bunun kayıtları da var, o anlamda söylüyorum. Bir gazete haberi değil yani. Ağzından direkt çıkan sözler bunlar hocam.
Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yani Emirhan Delibaş olayında çocukla konuşmamışlar bile anladığım kadarıyla. Bir anda bilet kesmişler.
Evet. Tinder mıdır böyle bir şey var ya, böyle bir kızımız bulma şeyiymiş galiba. O da ben yapmadım diyor.
Ya bir şey söyleyeceğim. Belki öyle olsa ne olacak? Yani çocuk erkek ve delikanlı bir çocuk, kız bulması bekar. Belki izdivaç yapacak, belki flört edecek. Kime ne? Yani aldıkları futbolcular şeyi alacaklardı, Carvalho'yu almayın dedik, o çocuk işte sakat dedik, hani şey vardı ya, bir önce William Carvalho vardı,
evet,
alacaklardı
doğru.
İşte, adam tecavüzden soruşturmaya aldı,
evet,
almayın dedik, alacaklardı, alsalardı alacağınız futbolcu ne yapacaktınız? Yani bu gençlere falan böyle yaklaşarak olmaz ki. Çocuklar sağlıklı bir şey bir kere. Kız arkadaş arıyorsa sağlıklı bir şey. Yani bu bir kere enteresan bir konu. Yani çocuk idmanını yapıyor mu? Erken yatıyor mu? Kendine bakıyor mu? İşte sosyal medya bugün herkes kullanıyor. Ayıp yani. Sosyal medya başkan gelirken bütün televizyonda her yere çıktı. Sosyal medyaya çıktı. Oraya çıktı. 35 tane kanala çıktı bir gecede. Ve her tarafa öve öve diyordu ki artık sosyal medya var. Sosyal medya var. Sosyal medyayla başkan oldun. Sosyal medyayla ordu kurdun. Şimdi sosyal medyayı kullanan genç bir çocuk adı dışı bırakıyor. Ayıp. Siz bu çocukların babası olacaksınız. Annesi olacaksınız. Bu çocukları yetiştireceksiniz. Aldığınız futbolcuların siz özel hayatlarına, yurt dışından aldıklarınıza bakıyor musunuz? Fırsat transfer dediğiniz son günde 40-50 milyon euro borca soktunuz Beşiktaş'a. Fırsat böyle mi oluyor? Ayıp, olmaz. Kendi çocuklarına insan. Bir kere bu velilerle falan da kulübün, yani birisinin, o çocuğun babaları, bakın ben orada yıllarca o çamur sahalarda bunları yaptım, o velileri de tanıyorum. Ayıp. Bu çocukların babaları, anneleri yemiyorlar, içmiyorlar, evine nafaka götüremiyorlar. Bunların paraları saçıp da hovardalık yapmasından ötürü dövizleri, bu yöneticilerin, basiretsiz adamların. Bu çocukların anaları babaları yiyeceklerinden kesiyorlar, çocukları büyütüyorlar. 10 yıl orada otobüs paralarıyla, minibüs paralarını zor vererek oralara, idmanlara getiriyorlar. Sonra siz bu çocukları ağlata ağlata, Ahmet Nurçebi'yi de katıyorum, bir önceki Emirhan'la Rıdvan olayını da katıyorum. Ağlata ağlata gönderiyorsunuz. Ya ayıptır, böyle bir şey olur mu? O çocukları alın, sizin çocuklarınız onlar. Velev ki kız bulmak için sosyal medyada yazı yazmış. Velev ki çağırın, yapma oğlum bunu, yapma. Ya zaten yakışıklısın, senin kız arkadaşların olacak, hepsi senin peşine düşecek. Boş ver sen Beşiktaş'sın, biraz ağır sat kendini. Ve bunu, ya bunu demezsen, ben o zaman sosyal medyayı başkan olarak Hasan Bey niye övdün? 1,5 ay boyunca televizyonlara çıktın, sosyal medyadan herkese küfür edildi. Övdüğün sosyal medyadan herkese küfür edildi. Bu çocuk küfür mü etmiş sosyal medyada?
Ya bu çocuğun çok söylediğine yerim. Göre söylüyorum. Ben de yapmadım diyor. Farklı hesaplardan yapıldı diyor. Ya onun altında farklı bir şey var tahmin ediyorum. Olabilir de yani.
Kötü de. O daha da kötü de. Ha, o da olabilir. Çünkü menajerler kamp yapmış. Beşiktaş'ın orası menajer kaynıyor. Her tarafı menajer kaynıyor. Hasan Arap dedi ki biz menajerlerle çalışmayacağız dedi. Şimdi söylesin. Şeffaf olacağız diyor. Eğer delikanlıysa çıksın desin ki ben Fernando Santos'u kendim gittim buldum desin. Delikanlıysa. Ben kendim gittim desin. El Smucci'yi kendim buldum. Bir uçakla gittim. Aslında olimpiyat toplantısına gitmedim. Aslında gitmedim. Ben gittim, Libyalı çocuğu seyrediyordum 2 yıldır. O 26-27 yaşında 3 aydır da oynamıyor neredeyse. 2,5 aydır oynamıyor. Ben gittim onu aldım desin. Menajerler almadı desin. Hayır öyle değil, menajerlerle gitti aldı onu. Menajerler söyledi. Yine umarım Mendes değildir bu. Mendes de kulübe büyük ihanet eder. Bakın buradan bugün söylüyorum. Matruşka dediği sistemin uluslararası şebekesi başı Mendes. Dünya futbolu yakası ilkiyor bundan. Dokunduğu kulüp batıyor. Yani dokunduğu futbolcu sadece para kazanıyor menajerler. Bütün dünyada tartışılıyor. Ben matruşka dediğin sistem ne? Yıldırım Demirören'e matruşka dedi. Yıldırım Demirören matruşka dedi de Yıldırım Demirören ilk Mendes'i Türkiye'ye soktuğunda zarar verdi ama şunu söyleyeyim. Yıldırım Demirören'in uçur bizi dedikleri zaman Portekiz milli takımının santraforunu aldı. Atletico Madrid'in kaptanını aldı Simao'ya. Almeria'yı santraforunu aldı. Quaresma Şampiyonlar Ligi finalini oynamış oyuncuyu aldı 3 tane Mendes'den. Ama sen gittin eğer Mendes'te Libyalı 26-27 yaşında oynamaya başlamış Braga'da. Daha önce B takımında oynamış. Ve dizinden sakatlık geçirdikten sonra yerine oyuncu alınmış. 2 tane oyuncu alınmış. Gittin o futbolcuyu eğer alıyorsan Braga'da kulübede oturan bir futbolcuyu son dönemde ve artık rekabette yer bulamayacak diye bütün Portekiz gazeteleri diyor. Dergili yani bunlar. Şimdi sen bunu gidip Mendes'den alıyorsan o zaman Matruşka dediğin Yıldırım Demirören de sana çıkar. Matruşka'nın en büyüğü sensin der. Yani bu eğer Mendes'te bakın altını bu Mendes'de çalışıyorsa şu anda Hasan Arat Beşiktaş kulübüne yaptığı kendi seçmenlerine, kendi biz matruşkalardan devralmaya geliyoruz dediği insanlara en büyük ihaneti yapar. Bunun altını şimdiden çizeyim. Yani umarım Mendes'le çalışmıyordur. Yarın öbür gün bunun kokusu çıkarsa Beşiktaş'a hainlik yapmış olur. Şimdi dönüyorum bu Emirhan Delibas olayı. Ya bu çirkin bir olay. Çocuklara sahip çıkmaları lazım. Çocuklar kendi çocukları olsa bir hata yaptığında insanlar kapı dışına mı atıyorlar? Çocukları yetiştirmemiz lazım. Ve 10 yıl, 11 yıl bu çocuk Beşiktaş'ın altyapısında olan
11 sene toplam hocam, 11 sene.
Çok kötü. Zaten o zaman bir şey var. Çocuğu siz böyle yetiştirdiyseniz o zaman altyapıdaki hocaların hepsini gönderin. Başta hemen Mehmet Ekşi'yi gönderin. Mehmet Ekşi böyle yetiştirdiyse 11 sene, o zaman Mehmet Ekşi'yi gönderin. Çocuğu niye gönderiyorsunuz? Çocuğu baba size emanet etmiş. Niye yetiştirmediniz? Olur mu böyle bir şey?
Valla işte Allah babanın sözleri de, babanın sözleri de bunu, çok şey yani Aybaba ile ilgili tüm pislikler anlatırım diyor. Neler yaşandıysa artık.
Şimdi o da Samet Aybaba'nın ne yazık ki Samet Aybaba'nın futbol geçmişince çok tartışılan kısımları var. Samet Aybaba profesyonelliği ve dört dörtlük profesyonelliğini yapmış olduğu tartışılır bir durumda Samet Aybaba'nın. Umarım iş oralara gelmez. Samet Aybaba'nın da zarar görmesini istemem mesleğe. Beşiktaş'ın da zarar görmesini istemem. Ama şu anda yapılan uygulama zaten birilerini kışkırtmak, köpürtmek, o anne babanın emeğini yoka saymak, o çocuğunu size emanet etmiş 11 yıl siz ne yaptınız bu çocuğa o zaman? Sosyal medyada kız tavlama deseydiniz. Ne yaptınız? 11 yıl sizin yanınızda bu çocuk. Bak bir şey söyleyeyim. Aygün bizim dönemimizde bu çocuklar karnelerinde zayıf olduğu zaman bir zayıf varsa bir ayıtmana gelemez. İki zayıf varsa iki ayıtmana gelemez. O çocukların da en büyük zevki toptu ya.
Evet.
O çocuklar teşekkür takdir belgelerini getirirler. Bizim takımımızda oynayan futbolcuların takdir belgeleri var. Bir tanesi Kayhan Akgüs. İsmini vereyim. Çocuk gitti Leipzig'te üniversite kazandı. Bizim altyapımızdan çıktı. O zaman babası dedi ki hocam topa devam mı etsin? Şey mi, takım kaptanımızdı bizim Beşiktaş'ta. Yoksa okusun mu? Dedim vallahi Kayhan çok iyi futbolcu. Sizin Oğuz'a da benziyordu. Kaptan Oğuz var
Oğuz
ya.
Çetin, Oğuz Çetin.
Evet, Oğuz'a da benziyordu. O kadar bir beğendi. Dedim ki çok iyi bir futbolcu Kayhan. Ama futbolculuk hani sakatlık vesaire riskleri de var. İkisini bir arada yapsın. Çünkü Almanya'da üniversite kazandı çocuk. Burada üniversiteyi kazandı. Almanya'ya Leipzig'e geçti. Orada gitti Leipzig'te top oynadı. Üniversite okudu çocuk. Yani bu çocuk takdire geçen bir çocuktu. Ve bunun gibi futbolcuların hepsinin karnelerinde takdir teşekkür var. Biz böyle yetiştiriyorduk. O zaman siz niye böyle yetiştirdiniz?
O zaman altyapıda yetişmede bir sıkıntı var hocam. Hocam şöyle yapalım. Bir 15 gene bir 15 saniyelik reklamım var. Oraya bir gidelim isterseniz. Hocam kusura bakmayın. Ara ara reklama gitmemiz gerekiyor. Siz de uzun yıllar bu işte de bulunduğunuz için yani radyolarda da yorum yaptığınız için anlıyorsunuzdur zaten reklamları.
Estağfurullah tabii ki.
Kısa bir ara aradan sonra Hürsel Tekin Oktay'la sohbetimiz devam edecek. Evet, ters köşe devam ediyor. Hattımızda Hürsel Tekin Oktay var. Beşiktaş Yüksek Divan Kurulu üyesi. Hocam aslında bizim altyapılarda biraz yetiştirmede de sıkıntımız var. Ben şöyle bir örnek vereceğim. Fenerbahçe Topuk Yaylası'na kampa giderken İstanbul'dan da 4 veya 5 tane genç futbolcu götürdü hocam. Futbolcular o akşam kampta idmanlar bitti, yukarıda odalarındalar. Yan yana bir fotoğraf paylaştılar. Ellerinde tabii tasvip etmediğimiz bir sigara vardı. Böyle sigaralı bir resim paylaştılar. İşte idman çok yorucu geçti, biz de dinleniyoruz. O ertesi gün Fenerbahçe kulübü yetkilileri bu 4 futbolcuyu da kadro dışı bırakıp İstanbul'a gönderdiler. Bizim altyapılarda da bir yetiştirmede sıkıntımız var. Futbolcularda da biraz problemler var.
Şimdi ülkenin kültürüyle de alakalı,
alakalı tabii ki
bir durum var. Fakat ne olursa olsun siz artık kulüpler öyle bir şey ki çocuk evde oturduğu, evde geçirdiği vakitten daha fazla kulüpte bulunuyor. Geliyor, kampa geliyor, işte oturuyor, kalkıyor vesaire. Tabii orada yani dizayn edilmesi için bir imkan var. Dolayısıyla orada futbol özellikle gençler için çok önemli bir olgu. O futbolun tılsımlı gücüyle, sevgi gücüyle, tutkusuyla çocukları her türlü doğru yola sokabilirsiniz. Zaten sporun da amacı o değil mi? Spor doğru. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için yapılan bir olgu. Ama günümüzde spor para kazanılan ve farklı rantlar yaratılan ve daha sonra da o paranın da farklı şekilde harcandığı bir olgu haline geldi. Yani futbolun farklı bir duruma geldi. Doğru. Bir de bizim gibi ülkede çarpık bir ekonomi ve çarpık bir sosyal düzen varken yani bizim kişi başı gelirlerimizle Avrupalı'nın milli gelirleri, kişi başı gelirleri aynı değil. Ekonomik olarak çok sıkıntılar varken burada tabii çok dikkatli, çok düzgün olması gerekiyor. Altyapıdaki verilen eğitimin ve yönlendirmenin. Katılıyorum. Burada o futbolcular kampa gidip ellerinde sigarayla dolaşılıyorsa o zaman neden o futbolcuların o halde o mantıklı olduğunu, altyapıda bir şeylerin eksik olduğunu sorgulanması gerek. Aynı bizim örneğimizdeki gibi sizinkinin de. Yani dediğine katılıyorum. Bir sıkıntı var altyapılarda.
Altyapılarda sıkıntı var. Hocam son soruma doğru yavaş yavaş geliyorum. Beşiktaş'ın futbol anlamında geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Ben kötü görüyorum. Yok, neden? Şimdi bir şey söyleyeyim sana. Şimdi Beşiktaş'ın yaklaşık 8-9 milyar borcu var değil mi?
Evet hocam.
Hasan Arat fırsat transferi dedi. Geldi. Matruşka dedi. Her şeyi dedi. Eski düzene borçlanma.
Bir de şunu söyleyeyim, araya gireyim. Öz kaynak açığına baktığımız zaman da 2023 rakamlarına göre öz kaynak açığına baktığımız zaman da eksi 151 milyon euroymuş Beşiktaş'ın öz kaynak açığı da. Onu da söyleyeyim.
Evet. Evet. Şimdi 4 tane futbolcu aldı. Hele ki son gün transfer, fırsat transferi diye beklettiği herkesi.
Evet. Hı hı.
Fırsat transferi diye beklettiği son gün kendisi İspanya'ya olimpik bir gezi için gidip aynı uçakla oradan o anlaşmayı yapıp Braga anlaşmasını Muçi'yi de alıp gelmesi son gün ikisine verdiği paranın hemen hemen toplamı 25 milyon euro bonservis para.
Doğru.
25 milyon. Portekiz gazeteleri mesela yıl sonuna kadar opsiyonu olmasına rağmen, satın alma opsiyonu olmasına rağmen, satın alma opsiyonunu erkenden kullanmasını bile eleştirdi, şaşırdı Beşiktaş'ın bu El Musrati'de. Dolayısıyla neden hemen bunun satın alma opsiyonunu aldınız? Niye sezon sonuna kadar beklemeniz? Belki adam 2,5-3 aydır oynamıyor. Dünkü oynadığı performansta da yani aldığı topun yarısını Necip'e pas verdi. Dolayısıyla düşük tempoyla oynadı. Fakat mı formsuz mu bilmiyorum ama neticede siz bunun için 14-15 milyon euro bonservis veriyorsanız fırsat bu mu? Fırsat kime fırsat oldu biliyor musunuz bu?
Satan Braga, kulübe.
Braga bu oyuncunun yerine bir tane Brezilyalı aldı. O bu oyuncu oynamaya başladı. Bu oyuncu kulübede kaldı dizinden sakatlandıktan sonra. Yalnız bu esnada sana enteresan bir şey söyleyeceğim.
Söyleyin canım.
Endoğur diye bir oyuncu var. Ocak ayının başında Hasan Arat'ın bizzat bu oyuncuyla ilgilendiğini ve Beşiktaş'a alması, hani kankası var ya Paris Saint Germain kulübünün, evet, başkanı. Hı hı. Kankasından bu oyuncuyu bedava alacağını söylediler. Ve bütün her tarafta da o Endoğur İtalyan, bu U21'de oynuyor. Çok da iyi futbolcu, orta sahada hareketli, dikine gidiyor, adam etkiliyor falan. Böyle durarak oynamıyor. Bu liberoların oynadığı gibi oynayan iyi futbolcu. Söyle adını, bu oyuncuyu alacak dediler 4 Ocak'ta. Bak tarih veriyorum, Hasan Arat'ın. Daha sonra bekledik. O oyuncuyu almadık. Fırsat transferi diye Braga'dan biz El Musrati'yi aldık. 200 bin euro maaş alırken 2,5 milyon euro verdik futbolcuya. Ve üstüne de 12 artı bonuslarla 14,5 milyon euro yakın bir bonservis
ödendi, doğru.
Braga ne yaptı biliyor musun? Hasan Arat'ın 4 Ocak'ta Endoğri Paris Saint Germain'den alacağı futbolcuyu Braga aldı bedavaya. Şimdi bizi 14-15 milyon euroya bonservisi gönderdi. Ama yine de Hasan Arat'ın Paris Saint Germain'den alacak dediği Endoğri bedavaya Braga aldı. Şimdi nasıl olacak?
Nasıl oluyor bu iş? Doğru.
Portekizli gazeteciler diyor ki, bak Portekizli bir tanesi Eduardo Petroza var. Diyor ki ya, diyor, bu El Musrati 300 bin alıyordu, 2,5 veriyorsunuz diyor. Sonra diyor bir tanesi de diyor ki, bu diyor, siz diyor Hasan Arat'ın arkadaşının kıyak yaptığını, bonserviste indirim yaptığını, El Musrati'yi aldığını söylüyorsunuz ama öyle bir şey yok diyor. Biz zaten diyor öyle bir şey olsa, kıyak olsa, kıyağı bize yaptı diyor. Endoğri PSG'den kiralık aldı, daha güçlendik.
Yani hem finansal anlamda güçlendik diyor, hem de futbolcu anlamında güçlendik
tabii,
diyor.
Tabii. Şimdi Hasan Arat bunun skoltu, Braga için mi skotluk yaptı, Beşiktaş için mi skotluk yaptı? Hasan Arat arkadaşından niye Endoğri'yi almadı da bedavaya? Çünkü o çocuğu bedavaya veriyorlar, maaşını veriyorlar. Genç çocuk maç oynasın diyorlar. Al, hatta ben sana dahasını da söyleyeyim. 14 milyon buna vereceğine ona ver. Çocuk çünkü genç, 20-21 yaşında. O çocuk uçar gider, İtalya milli takımda amili oyuncu olur. Madem senin arkadaşın, çocuk şu andaki bonservis fiyatı 4 milyon euro. Bu transfer market fiyatı 4 milyon euro. Çocuğu al. Yani daha da enteresan bir şey. Yani bu fırsat Braga'ya yaradı ve menajerlere yaradı. Hayatı boyunca bu parayı bu futbolcuya yaradı. Şimdi sen böyle açık var dedin ya.
Evet.
Şeyde de öz kaynak açığı.
151 milyon euro. 151 milyon euro öz kaynaklar açığı.
Şimdi eski divan başkanları da çok meraklıydı. Dediler ki Fikret Orman'a ve öbürlerine, batırdı kulübü, batırdı. Şimdi soruyorum ben eski divan başkanları ve mevcut divan başkanını da.
Niye şimdi söylemiyorsunuz yani diyorsunuz?
Sizin 8 milyar borcunuz vardı. Siz bir günde iki futbolcuya verdiğiniz 25 milyon artı maaşlar, bir de İngiliz alındı oradan, onu da maaşını ödüyorlar. 3 futbolcuyla yaklaşık 50 milyon euroya yakın bir cari açığınız olacak, bunları ödeyeceksiniz maaşlarla birlikte. 50 milyonu çarp bugün 1,5 milyar değil mi?
Siz, evet.
8 milyar borcunuz varsa 1,5 milyar da üstüne borç geldi. Bir günde ama bak, bir günde fırsat. Bu fırsat mı? Siz borçtan yakınıyordunuz. Bugün kimse bunun ağzını açın. Mutlu musunuz? Batacak kulüp. Bu mantıkla. Şimdi yaz transferinde de bir 100 milyon euro daha yaparlar. İnşallah orada yine Mendes kuşkumuz olmaz bizim. Rahatsız oluyoruz çünkü. Yazıklıyor çünkü adam. Burada NDO işinde bir dosyası var. Mendes, bir şey daha söyleyeyim. Mendes PSG ile de çalışıyor. Şimdi bunu öğrendilerse PSG'de Hasan Arat skotluk yaptı. Mendes aldı. Braga'ya o oyuncuyu verdi. Sana 14 milyona bunu dosyası attı. Hem Paris Saint Germain'in başkanından dosyası yedin. Hem de Mendes'den yedin eğer Mendes'te. Ama Paris Saint Germain'de Mendes 2 sezondur. Orada belli bir nüfusu var Mendes.
Doğru.
Yani ben şöyle bağlayayım. Alınan ara transferler ve 2 tane yabancı kulübe de oturuyor. 2 tane yabancının bir tanesi aldığı topun yarısını Necip'e attı. Şimdi verdiğimiz Onana'ya yer arıyoruz.
Evet.
Umarım yarın öbürsü gün bu çocuk da sakat değildir. Sıkıntı çünkü temposu düşük oynuyor. İkili evet. Mücadele almadı. Dikkat edersen bir ikili mücadele girmedi.
Evet gördüm hocam, gördüm.
Dolayısıyla aldığı pasları ikili mücadele girmeden öne hiç oynamıyor. Yara atıyor. Riske girmiyor.
Al gülüm ver gülüm yapıyor.
Evet, dolayısıyla inşallah bu transferden de kötüye çıkmaz iş. Ama şu andaki mali profil bir günde siz 40-50 milyon euro borca sokuyorsanız bir günde. Yani Piquet Orban şimdi Pepe'yi aldı Real Madrid'den kaptan. Bonservis parası vermedi. O zaman adama niye konuşuyordunuz? 200'lü bir politika yapmaması lazım kimsenin. Dün ona ne eleştiri yapıyorsanız bugün de bu harcamalara ortaya eleştiri çıkmanız lazım. Peki.
Hocam çok teşekkürler yerimize bağlandığınız için.
Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Görüşmek üzere.